Sayfa 12. Kısım 2. Evet, buydu. Kesinlikle bu. Geçen ay Vogue dergisinde gördüğü Prada marka ayakkabılar. Takımı tamamlayacak kibar, ağırbaşlı bir ayrıntı. Kafasında tasarladığı elbiseyle Dragon Sokağı'ndan aldığı şu anlamsız siyah elbise mükemmel olacaktı. Kısacası tuhaf. Gülümsedi. Jean Korova çalışma masasının ardında gerindi. Nihayet akşam giyeceği kıyafeti bulmuştu. Hem görünüm olarak hem de ruhen. Bir kez daha cep telefonuna baktı. Mesaj yoktu. Midesi sıkıntıyla kasıldı. Öncekilerden daha şiddetli, daha ağrılı bir kasılma. Neden aramıyordu? 16 saatten fazla olmuştu. Bir akşam yemeğini teyit etmek için çok uzun bir süre değil miydi bu? Şüphelerini bir kenara bıraktı ve Montaigne Caddesi'ndeki Prada mağazasına telefon etti. Ayakkabılar mağazanın stokunda var mıydı? 39 numara. Saat 19'dan önce orada olacaktı. Kısa bir ferahlama hissetti. Sonra hemen başka bir huzursuzluğa kapıldı. Daha şimdiden hesabından 800 avro harcamıştı. Bu yeni alışverişte yapacağı harcama 1300 avroyu geçecekti. Mayıs'ın 29'uydu. 2 gün içinde maaşı hesabına yatacaktı. 4000 avro. İkramiyeler dahil 1 sent fazla değildi. Bir kez daha şimdiden 3'te 1'ini harcadığı maaşıyla ayın sonunu getirecekti. Buna alışkındı. Uzun zamandan beri hesabındaki açıkla ustaca yaşamayı öğrenmişti. Gözlerini kapattı. Kendini parlak ökçeler üzerinde yürürken hayal etti. Bu akşam bir başka olacaktı. Farklı, ışıltılı, büyüleyici. Gerisi çocuk oyuncağıydı. Yakınlaşma, barışma, yeni bir başlangıç. Ama neden aramıyordu? Halbuki bir önceki akşam kendisiyle yeniden temas kuran oydu. Elektronik posta kutusunu açtı ve e-maillerine baktı. Belki bu 100. bakışıydı. Kelimelerle her şeyi söyleyebiliriz. Kuşkusuz aklımda tek bir şey yok. İkimiz akşam yemek yiyebilir miyiz yarın? Seni ararım ve gelip adliyeden alırım. Ben senin kralın, sen de benim kraliçem olacaksın. Son kelimeler David Bowie'nin bir şarkısına, Heroes'a bir göndermeydi. Bu rockstarın birçok bölümünü Fransızca söylediği bir şarkıydı. Hal mahallesindeki bir müzik mağazasında o plağı buldukları günü hatırlıyordu. Onun gözlerinde mutluluk vardı, bir gülümseme. O anda Jean başka bir şey istemezdi. Her zaman gözlerinde o pırıltıyı sağlamak ya da sadece o pırıltıyı korumak. Tıpkı eski Roma'da tapınaktaki kutsal ateşi korumakla görevli Vesta rahibeleri gibi. Telefon çaldı. Ama cep telefonu değildi çalan, sabit attı. Alo? Violet? Jean hemen yeniden resmi kimliğine büründü. Ne durumdayız? Kötü. İtiraf etti mi? Hayır. Ona tecavüz etti, kahretsin, öyle değil mi? Kızı tanımadığını söylüyor. Kız patronun kızı değil mi? Annesini de tanımadığını söylüyor. Tersini ispatlamak kolay, öyle değil mi? Bu vakada kolay olan hiçbir şey yok. Ne kadar vaktimiz var? 6 saat. Adeta başladığımız noktadayız. 18 saat boyunca hiç renk vermedi. Pislik. Aynen öyle, tamam. Ben geri dönüp sorguya devam edeyim ama bir mucize olmadığı sürece çok zor. Jean telefonu kapattı ve kayıtsızlığını düşündü. Dosyanın taşıdığı önem, küçük bir kıza tecavüz ve uygulanan şiddet ile hayatındaki anlamsızlıklar, akşam yemeğine gitmek veya gitmemek arasında bir uçurum vardı. Ama yine de akşamki randevusundan başka bir şey düşünemiyordu. Yargıçlık okulundaki ilk eğitimlerinden biri de bir video görüntüsünün teknik açıdan izlenmesiydi. Bu, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş bir suçüstü görüntüsü olurdu. Daha sonra her yargıç adayından gördüklerini anlatması istenirdi. Filmi izleyen kişi sayısı kadar farklı yorum olurdu. Arabanın markası, rengi değişirdi, saldırganlarının sayısı artar veya eksilirdi. Olayların seri hiçbir zaman aynı olmazdı, anlatım biçimleri de değişirdi. Objektiflik yoktu. Olan, değişken, subjektif. Jean gayri ihtiyari cep telefonunun ekranına yeniden baktı. Hiçbir şey yoktu. Gözlerinin dolduğunu hissetti. Sabahtan beri telefon bekliyordu. Kafasında kuruyor, saçma sapan şeyler düşünüyor, aynı düşünceler, aynı umutlar etrafında dolanıp duruyor, ardından büyük bir sıkıntıya kapılıyordu. Birkaç kez aramak için teşebbüste bulunmuştu ama hayır, bu söz konusu bile olamazdı. Kendisine hakim olmalıydı. Saat 17.30 olmuştu. Birden paniğe kapıldı. Her şey bitmişti. Bu akşam yemeği vaadi bir cesedin son çırpınışlarıydı. O geri dönmeyecekti. Bunu kabullenmeliydi. Yokluğuna alışmalıydı. Toparlanmalıydı. Kendisiyle ilgilenmeliydi. Onun gibi zavallı kızların sıkıntısını dile getiren saçma sapan sözler, hiçbir anlamı olmayan ifadeler. Hep baştan savulan iki masa. Kendi masası ve zabıt katibesi Clarinki vardı. Sıkıntısını kendi kendine yaşayabilmek için ona saat 16'da izin vermişti. Pencerenin önünde durdu. Nanter Parkı'nın küçük tepelerine, yamaçlarına baktı. Küçük vadilerin yumuşak çizgileriyle gür ve sağ tarafta gökkuşağı tonlarında siteler, daha da uzakta prefabrikasyon ekonomik bir zorunluluktur. Ama insanlarda kendilerinin de prefabrik olduğu duygusunu uyandırmamalıdır diyen Mimar Emil Alouad'ın Bulut Kuleleri. Jean Alouad'ın bu sözünü seviyordu ama sonucun mimarın düşündüğü gibi olduğundan şüpheliydi. Her gün bu boktan sitelerden ofisine ardı arkası kesilmeksizin dava dosyaları geliyordu. Hırsızlık, tecavüz, gasp, uyuşturucu. İnsanlar prefabrika değildi, bu doğruydu. Gelip masasına oturdu, midesi bulanıyordu. Bir Lexomil yutmadan ne kadar dayanabileceğini merak etti. Gözleri masasının üzerindeki mektuplara takıldı. Versailles İstinaf Mahkemesi, Nanter Asliye Ceza Mahkemesi, Madame Jean Corova'nın ofisi, Nanter Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde sorgu yargıcı. Sürekli olarak kendisini niteleyen, çoğunlukla basma kalıp sözler işitiyordu. Döneminin en genç mezunu, devamlı yükselen genç yargıç, Eva Jolie'lerin, Lorenz Wichilski'lerin tahtına aday biri. Tabii bunlar kariyerine ilişkindi. Ama özel hayatında sonuçtan bir başarısızlıktı. 35 yaşındaydı, hiç evlenmemişti, çocuğu yoktu. Hepsi bekar, birkaç kız arkadaşı vardı. 6. bölgede 3 odalı bir evde oturuyordu. Hiç birikimi yoktu. Ailesinden hiçbir şey kalmamıştı. Gelecekle ilgili herhangi bir planı yoktu. Hayatı bir su gibi parmaklarının arasından akıp gitmişti. Ve artık restoranlarda ona matmazel yerine madam diye hitap etmeye başlamışlardı. Lanet olsun. 2 yıl önce dibe vurmuştu. Zaten acı bir tadı olan hayat artık ona iyice tatsız gelmeye başlamıştı. Depresyon, hastaneye yatma. O dönemde yaşamak sadece acı çekmekti. Bu iki kavram tamamen eşdeğer, tamamen eş anlamlıydı onun için. Tuhaf bir şekilde hastanede yattığı günlerle ilgili iyi bir hatırası vardı. Her ne olursa olsun taze bir hatıra. 3 haftayı uykuda geçirmiş, ilaçlarla ve bebek mamalarıyla beslenmişti. Gerçek dünyaya dönmesi ise yavaş yavaş olmuştu. Antidepresanlar, psikanaliz. Bu dönemi görünmez bir boşluk olarak içinde muhafaza ediyor. Günlük sıkıntılardan, ilaçlarla, psikolojik destekle, açık havada yaptığı gezintilerle kurtulmaya çalışıyordu. Ama kara delik orada, hep yakınındaydı. Sürekli olarak onu çeken manyetik bir alan gibi. Çantasında Lexomil kutusunu aradı. Bir hapı bütün olarak dilinin altına yerleştirdi. Eskiden hapın 1/4'ünü alırdı. Ama ilacın alışkanlık yapmasından ötürü artık tam doz ancak yetiyordu. Koltuğuna gömüldü, bekledi. Göğsüne baskı yapan ağrının hızla geçtiğini hissetti. Soluk alıp verişleri düzene girdi. Düşünceleri yoğunluğunu kaybetti. Kapı vuruldu, irkildi, uykuya dalmak üzereydi. Piedepul ceketiyle Stefan Reinhardt eşikte belirdi. Saçı başı dağınıktı, sıkıntılı bir hali vardı, tıraş olmamıştı. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 7 sorgu yargıcından biriydi. Onlara 7 paralı asker diyorlardı. Reinhardt cinsel cazibesi yüksek biriydi. Yul Brynner'dan ziyade Steve McQueen'i andırıyordu. Mali davalarla ilgilenen nöbetçi yargıç sen misin? Gerektiğinde. 3 hafta önce uzman olmadığı bu alanı üstüne yıkmışlardı. Terörle veya gaspla ilgili davalar da olabilirdi. Sen misin, değil misin? Benim. Reinhardt elindeki yeşil şemizli karton dosyayı salladı. Savcılık karıştırmış. Bu Hi'yi bana yollamışlar. Hi, ilk soruşturmanın ardından savcı veya yardımcısı tarafından kaleme alınan hazırlık iddianamesiydi. Dava dosyasını oluşturan ilk belgelerin, polis tutanakları, mali işletme raporları, isimsiz ilişikte yer aldığı resmi bir evraktı. Şüphe uyandıran ne varsa tümü. Sana bir kopya çıkardım diye devam etti Reinhardt. Hemen inceleyebilirsin. Orijinalini bu akşam onlara geri yollayacağım. Yarın sana ulaştırırlar. Ya da birkaç gün bekler ve bir sonraki nöbetçi yargıca veririm. Ne dersin? O ne ki? İmzasız bir rapor. Her şeyden önce küçük bir siyasi skandal. Hangi tarafa ait? Reinhardt sağ elini şakağına doğru kaldırdı. Komik bir şekilde hazır ola geçti. Tamamen sağ generalim. Onun bu içten hareketi bir anda Jean'ın tüm bedenine nüfuz etti. İçini inanç ve umutla doldurdu. İşi, İtibarı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yargıçlık statüsü. Masanın üzerinden elini uzattı. Gönder. Thomas'ı bir sergi açılışında tanımıştı. Tam tarihi hatırlıyordu. 12 Mayıs 2006. Yeri de sol yakada fotoğraf sergisi için düzenlenmiş büyük bir apartman dairesiydi. Jean'ın görünüşü kendine özgüydü. Hint işi bir tunik, hareli gri bir kot pantolon, motosiklet sürücülerininki gibi gümüş tokalı çizmeler. Jean duvardaki fotoğraflara bakmamıştı bile. Tüm dikkatini hedefine yöneltmişti, fotoğrafçıya. İçindeki her türlü direnci kırmak için şampanyaları ard arda yuvarlamıştı. Avını seçtikten sonra kendini kapıp koyuvermeyi ve sırası geldiğinde de av olmayı seviyordu. Killing Me Softly with His Song, Fugees'in bu versiyonu içerideki gürültü patırtının üzerinde yankılanıyordu. Korkularından, çekincelerinden, sıkılganlıklarından kurtaracak zihinsel striptizi için kusursuz bir parça. Tüm bunlar bir bustiyer veya bir string gibi başının üstünde uçuşuyordu. Bu arzunun özgürlüğüydü. Bir yandan da arkadaşlarının uyarıları hala kulaklarında çınlıyordu. Thomas mı? Bir çapkın, bir kadın avcısı, bir pislik. Gülümsüyordu. Her şey için artık çok geçti. Şampanya bağışıklık sistemini uyuşturuyordu. Adam ona yanaşmıştı. Baştan çıkarma numaralarına başlamıştı bile. Aslında son derece sıradandı. Ama şakalarının ardında arzusu belli oluyordu. Ve kadının gülüşlerinin altında da cevap gizliydi. Bu tanışmayla birlikte yanlışlıklar da başlamıştı. İlk cinsel ilişki çok çabuk olmuştu. Arabada aynı akşam ve aklını henüz yitirmemişken annesinin söylediği şey gerçekleşmişti. Boyunca onu reddetmişti. Bu da aralarında gereksiz bir gerilime yol açmıştı. Karşılıklı rollerde de değişiklik olmuştu. Arayan artık oydu. Reddedense Jean. Belki de kendini koruyordu. Bedenini verdiği anda kalbini de vereceğini biliyordu ve gerçek bağımlılığın başlayacağını da. Thomas iyi bir fotoğrafçıydı. Hakkını teslim etmek gerekiyordu ama hepsi o kadar. Ne yakışıklı ne de çirkindi. Sempatik de değildi. Cimri, egoist, tembelleri, derin yaraları. Düşündüğünde bu yıldırım aşkını sadece dış etkenlerle açıklayabiliyordu. Uygun mekan, uygun zaman. Hepsi o kadar. Tüm bunları biliyordu ama yine de sürekli bir otohipnoz uygulayarak Thomas'ta birçok nitelik bulmaya devam ediyordu. Dişil aşk, tavuğun yumurtadan çıktığı alan. Bu onun tek hatası değildi. Yanlış adamları bulma konusunda özel bir yeteneği vardı. Hatta kaçıkları. Jean evine geceyi geçirmek için gittiğinde su ısıtıcısını kapatan şu avukat gibi. Sıcak bir duş aldıktan sonra Jean'ın sevişmeden uyuduğunu gözlemlemişti. Ya da Jean'dan webcam karşısında sürpriz yapmasını isteyen şu bilgisayar mühendisi. Jean yaptığı striptizi başkalarının da izlediğini anladığında buna bir son vermişti. Veya beyaz keçe eldivenleriyle metroya binen ve kitapçılardan kelepir kitaplar çalan şu silik editör. Başkaları da vardı hem de bir sürü. Tüm bu hastalıklar adamları bulmak için ne yapmıştı? Bu kadar hatanın tek bir gerçek nedeni vardı. Jean aşka aşıktı. Küçük bir kızken Jean'ın sürekli dinlediği bir şarkı vardı. Vazgeçme ondan, o çok kırılgan. Özgün bir kadın olmak çok kolay değil biliyorsun. O yıllarda bu sözlerdeki ironiyi anlamıyordu ama şarkının geleceğine damga vuracağı içine doğuyordu. Haklıydı. Bugün Jean Korova, Parisli, başına buyruk, özgür bir kadındı ve bu o kadar da kolay değildi. Sürekli doğru yolda olup olmadığını sorgulayarak davadan davaya, araştırmalardan tanık dinlemeye koşturuyordu. Tüm bunlar hayalini kurduğu hayat mıydı? Bazen dalaverici bir yaratık olduğundan kuşku duyuyordu. Onu erkeklerle eşit olması gerektiğine inandırmışlardı. İşine dört elle sarılmalıydı, duygularını arka plana atmalıydı. Ama kendine çizmek istediği yol gerçekten bu muydu? Liebeschramlarını, çocuk doğurma misyonlarını terk etmek zorunda kalmışlardı. Tüm bunlar niçindi? Erkeklerin mesleki alandaki kırıntılarını toplamak ve akşamları bir kadeh beyaz şarapla Lexomil içip televizyon dizileri karşısında hayal kurmak için mi? Merhaba evrim. İlk başlarda Thomas'la modern mükemmel bir çift oluşturuyorlardı. İki ayrı ev, iki ayrı banka hesabı, iki ayrı vergi kağıdı. Hafta içinde birlikte geçirilen birkaç akşam ve zaman zaman Dovel'de veya başka bir yerde aşk dolu bir hafta sonu. Jean, rahatsızlık verici bazı sözcükler, karşılıklı vaat, birlikte yaşama ve hatta daha da ileri giderek çocuk sarf ettiğinde reddedilmişti. Tereddütler, oyalamalar, süre isteme gibi savunma taktikleriyle karşılaşmıştı. Yangınlarda bazen uzmanların flashover diye adlandırdığı bir olay meydana gelir. Kapalı bir odada alevler bütün oksijeni tüketir, sonra kapıların ardından, pervazların aralıklarından, duvar yarıklarından dışarıdaki havayı emmeye başlar. Duvarları, pencere çerçevelerini, camları soğurarak her şeyi paramparça edene kadar bir büzüşmeye yol açar. Böylece dışarıdan içeri doğru başlayan oksijen akını yangını besler. Bu da alevlerin artmasına ve patlamaya neden olur. Bu flashover'dır. Jean'ın başına gelen de tam olarak buydu. Kalbini bütün umutlara kapata kapata tüm kaynaklarını tüketmişti. Beklentilerinin üzerinde kapatılan her kapı, çekilen her süngü sonunda onu soluksuz bırakmış, öfkeyi, sabırsızlığı, amansız bir gerekliliği açığa çıkarmıştı. Jean şirret bir kadına dönüşmüştü. Thomas'ı sıkıştırmıştı, ultimatomlar vermişti ve tahmin edilen sonuç gerçekleşmişti. Adam ortadan kaybolmuştu. Sonra geri gelmiş, ardından yine gitmişti. İlişkileri lime lime olana kadar tartışmalar, baştan sağmalar, kaçışlar sürüp gitmişti. Jean ne elde etmişti? Hiçbir şey. Kazandığı hiçbir şey yoktu. Ne bir vaat, ne de bir güvence. Tam tersine artık biraz daha yalnızdı. Her şeyi kabullenmeye hazırdı. Bir başka kadının varlığını örneğin. Yalnız kalmaktansa her şeyi, onu kaybetmektense her şeyi, hatta kendini bile kaybetmeyi. Çünkü başka bir kadının varlığı onu öylesine esir almış, içini kemirmeye başlamıştı ki. Haftalardır hastalıktan yeni kalkmış biri gibi çalışıyordu. En ufak bir hareket, en ufak bir şey düşünmek bile onun için insanüstü bir gayret demekti. Dava dosyalarını gerektiği gibi inceleyemiyordu. Yaşıyormuş, çalışıyormuş, nefes alıyormuş gibi yapıyordu. Tamamen saplantısının esiri olmuştu. Kömürleşmiş aşkının tümörünün esiri. Ve tabii hep aynı. Bölüm sonu. Sayfa 19. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler. Vogue. Vogue. Prada. Prada. Dragon. Dragon. Montaigne. Montaigne. David Bowie. David Bowie. Heroes. Heroes. Vesta. Vesta. Violet. Violet. Jean. Jeanne. Nanter. Nanterre. Claire. Claire. Versailles. Versailles. Lexomil. Lexomil. Lorenz Wichnowski. Laurence Wichnowsky. Eva Jolie. Eva Jolie. Stefan Reinhardt. Stephane. Reinhardt. Yul Brynner. Yulbrynner. Steve McQueen. Steve McQueen. Thomas. Thomas. Killing. K-I-L-L-I-N-G. Me. M-E. Softly. S-O-F-T-L-Y. With. W-E-T-H. His. H-I-S. Song. S-O-N-G. Fugees. F-U-G. E-E-S. 1990'lı yıllarda çok popüler olmuş, repertuarında rap, soul ve özellikle reggae tarzı parçalar bulunan Amerikalı müzik grubu. Devol. D-E-A-U-V-I-L-L-E.